Bir alim, bir eser. Yusuf Özkan Özburun'la Bir Alim, Bir Eser programı başlıyor.
Sevgili dostlar, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Efendim hepinize gönül dolusu merhabalar. Aziz dostlar, Bir Alim Bir Eser programımızda yepyeni bir programla huzurlarınızdayız. İnşallah Allah'ın izniyle, ikramıyla huzurlarınızda olmanın sevincini yaşıyoruz. Erkam Radyomuzda programlarımızı elimizden geldiğince efendim devam ettirmeye, muhtevasını güzel eylemeye gayret ediyoruz. Bu cümleden olmak üzere son iki programımızda biliyorsunuz küçük bir risaleci ele aldık. Bunun üzerine biraz böyle duygularımızı, düşüncelerimizi, kanaatlerimizi, tedailerimizi, çağrışımlarımızı paylaşmaya gayret ettik. İmam Gazali Hazretleri'nin "Ey oğul, ey genç" diye çevirebileceğimiz "Eyyuhel veled" isimli eserini İslam tefekkür geleneğinde çok önemli bir mutena bir yeri olan efendim bu eserci ele alalım, okuyalım, mütalaa edelim efendim. Kendimizce bunu anlamaya gayret edelim. Bize düşen, yakışan, edepli olan budur zaten. İlim talebesinin edebi daima anlama çabasıdır. Efendim ben anladım, anlatıyorum değil. Anlatırken dahi anlıyormuş gibi, anlamaya çalışıyormuş anlayışıyla yaklaşmalı, böyle davranmalı ve böyle düşünmelidir. Daima talebe olduğu bilincini asla gözden, gönülden, akıldan ırak eylememelidir. Eğer öyle yaparsa bu sefer kendisinde bazı şeyler vehmetmeye başlar. İlim vehmetmeye başlar. Efendim bir takım payeler, seviyeler, işte fevkiyetler düşünmeye başlar ki bu nefsinin kalınlaşmasına yol açar ve ilim satarken, bilgi aktarırken nefsini kalınlaştırır, şahsiyetini deforme eder, bozar ve böylece bilgisi artarken güya ondan sonra şahsiyetindeki deformasyondan dolayı zafiyetleri ziyadeleşmeye başlar. Yani kalbindeki hastalıklar ziyadeleşmeye başlar. Bu da büyük bir yıkımdır. Ondan sonra başkalarına da aynı şekilde tesir eder. Çünkü hal tesir eder efendim. Hal sözle de tesir eder, kelamla da tesir eder, istima ile, dinleme ile de tesir eder, beraber içtima ile de bir arada bulunmayla da tesir eder, tesir eder, tesir eder. Dolayısıyla bizim kalbimizde daima o bilinci zihnimizde uyanık tutmamız lazım. Tayakkuzda olmamız lazım. Tek taraflı bir şeyler sunuyormuş gibi kendinize yüksek bir kürsü tayin edip o kürsüden aşağıya sanki bir şeyler aktarıyormuş, veriyormuş gibi düşünmemek lazımdır. Ben bir talebeyim. Bir talebe olduğum için efendim böyle bir program vesilesiyle radyo rahlesine oturdum. Radyo rahlesinde görünmeyen sohbet arkadaşlarım var. Bu görünmeyen sohbet arkadaşlarımla beraber öğrenme, taallüm duasında bulunuyoruz, ilim duasında bulunuyoruz diye bakmak lazımdır diye kendime söylüyorum, telkin ediyorum. Evet, efendim bu üçüncü programımız Ey Oğul Risalesi'yle alakalı, ilgili iki programda efendim birçok noktaya temas etmeye gayret etmiştik dilimizin döndüğünce. Ve en son geldiğimiz nokta bazı büyük zatların yaklaşımlarıydı. Bu yaklaşımlardan örnekler veriyordu. Eserimiz Bedir Yayınları'ndan çıkan bir eser. Küçük, güzel basılmış bir eser. Bilet kağıdına efendim Mehmet Şevket İlgi Bey, kendisine hürmet ve muhabbetlerimizi arz ediyoruz. Dualarımız kendisiyle, o da bize dua eder inşallah. Ondan sonra o öyle derdi, bilet kağıdı. Eskiden biletler satılırdı. otobüsler için. Ona bastığı böyle pembe renkte, içi değişik, çok güzel bir risalecik Bedir Yayınları. Lütfen oradan bulup okuyunuz ve okutunuz. Ben şahsen tavsiye ediyorum. Ondan sonra güzel bir tercüme, anlaşılır, sarih, hoş bir tercümedir. Ondan sonra Şevket hocamızın, Mehmet Şevket Eygi hocamızın çok güzel ön sözleri, açıklamaları vardır. Tabii kendi o artık nasıl söyleyeyim, takarrur etmiş, iyice yerleşmiş kanaatlerini vurguladığı yazıları da vardır. Bu eserden bahsediyoruz. Şibli'nin kanaati kısmı başlığını en son ele alacağız demiştik. Efendim hikaye edilir ki Şibli Rahimahullah 400 alime hizmet edip onlardan ders aldı. 400 alim düşünün. Şimdi demek ki bir dönem alimler o kadar bol ki İslam aleminde alimler mebzul. Çünkü niye? İlme emek veriliyor. İnsanlar ilim için çalışıyor. İlim uğrunda çalışıyor. Para pul uğrunda, bulduğum en küçük arsaya ev dikeyim, yer dikeyim uğrunda değiller. İlim uğrunda. İşte bu bilinç ne zaman bize tekrar dönerse inşallah o zaman huzur, sükunet de dönecektir Allah'ın izniyle. İslam dünyasındaki bu hoyratlıklar ondan sonra ortadan kalkacaktır. Modernizme teslimiyetler ortadan kalkacaktır. İlim uğrunda. İlim aşkı ne zaman ki tekrar bize bulaşacak, nesillerimize bulaşacaktır. O zaman İslam'ın, insanın yükselişi başlayacaktır. İslam'ın yükselişi insanın yükselişi demektir. Çünkü İslam medeniyeti bir insan medeniyetidir. Aziz dostlar, bunu böyle bilmek lazımdır derim. En sonunda şöyle dedi. Onlardan ders aldı. 400 alime hizmet etti. İlme hizmet. Alime hizmet, ilme hizmettir. 4000 hadisi şerif okudum ve öğrendim. Sonra bunların arasından birini seçtim ve onunla amel ettim. Sonra kurtuluşum için bu hadisin bana kafi geleceğini anladım. Eski ve yeni bütün ilimler bu hadiste toplandığı için ben de bunda karar kıldım diyor. Şöyle ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ashabından bazılarına dünya için orada alacağın müddet, bulunacağın müddet nispetinde çalış. Ahiret için orada kalacağın müddet nispetinde çalış. Yani dünyada ne kadar kalacağını tayin et, düşün, ölç biç, ona göre çalış dünyaya. Ahirette ne kadar kalacağını düşün, ölç biç, ona göre çalış ahirete. Dünyaya çalışırken de dünyaya bizzat çalışma, dünyaya ahiret adına çalış. Dünyayı dönüştürmenin yolu budur. Yoksa dünyada dünyacı oluruz, ahirete gidince güya ahiretçi olmaya çalışırız ki bu tam bir kopukluktur, tam bir uzaklıktır. Olmaz efendim. Evet. Ve cehennem ateşi içinde ona dayanabileceğin kadar günah işle. Yani günaha meylettiğinde, günaha yönlendiğinde cehennemin ateşine ne kadar dayanabileceğini düşün. Bunu sadece fiziki ateş olarak düşünme, her türlü yangın olarak. Mahrumiyet yangını, gönül yangını, düşünce yangını, duygu yangını, yoksulluk yangını, gurbet yangını, her türlü yangın olarak düşünebiliriz diye bize işaret veren alimlerimiz, ariflerimiz olmuştur efendim. Bu cehennem ateşini sadece fiziki anlamda ele almayacağız. Mamafi o da var. Amenna. Kur'an'la sabit ateşe yaslananların tasvirleri vardır Kur'an'da. Dolayısıyla bu doğrudan doğruya anlaşılmayı da reddetmemek lazım. Bu doğru olmaz. Ondan sonra ama farklı türevlerini de, versiyonlarını da düşünmemiz lazım. Ey oğul, eğer sen de bu hadisi şerifi biliyorsan fazla ihtiyacın kalmaz. Aşağıda anlatacağım şu hikaye üzerine de düşün diyor. Ey genç adam, bunu düşün. Hatem'in hocasından öğrendikleri. Hatem-i Esam, Şakik-i Belhîm, bunlar efendim ilk arifler, ilk mutasavvıflar diyebileceğimiz zatlardır. Yani arifane yaşayan ama tabii daha tasavvufun kurumsallaşmadığı dönemde, hani tekkedir, zaviyedir vesairedir, oluşmadığı dönemde, kurumsallaşma dönemi başka bir dönemdir. Bu sahanın erbabı gayet iyi bilir. O önceki ilk dönem, selef dönemi diyebileceğimiz ondan sonra ariflerdir. Hayatları da böyle geçmiştir. Onlardan örnek veriyor. Şakik-i Belhî'nin öğrencisiydi. Şakik bir gün efendim Hatem'e şöyle sordu. 30 senedir benimle beraber kalıyorsun. Bu zaman içinde benden ne öğrendin? Hatem'in cevabı şöyle oldu. İlimden 8 şey öğrendim. Bakınız özetliyor. İlimden 8 şey öğrendim ki bunlar bana ömrüm boyunca kafidir, yeter. Çünkü kurtuluşumu bu 8 şeyde görüyorum dedi. Şakik, bu 8 şey nedir? Hatem, birincisi. 1. Ey genç arkadaşım, lütfen burayı dikkatle dinle. Ben kendi nefsime de söylüyorum. Bunlar, bu 8 şeyin özeti çok önemli. Üzerinde iyi düşünülmesi lazım. Birincisi, herkesin aşık olduğu bir sevgilisi, gönül verdiği maşuku var. Bu sevgililerden bazıları ölüm döşeğine kadar arkadaşlık ediyor. En sevdiğin insan, karşı cinsten biri. Ölüm döşeğine kadar yanında en fazla, ondan sonra yok. Bazıları da kabrin başına kadar gidiyor. Sonunda orada yalnız bırakıp dönüyorlar tek başına, Rabbinle baş başa. Hiç kimse onunla beraber ölmüyor, mezara girmiyordu. Kendi kendime düşünüp dedim ki, kişinin en hakiki dostu kendisi mezara girdiğinde onunla mezara girip arkadaşlık edendir. En hakiki dost budur. Böyle bir dostsa ancak salih ameldir. Ancak iyiliğin direğini yükseltmektir. Kalıcı olan ancak hayırdır, iyiliktir, salahattır, salihattır. Bunlar efendim kalır diye düşündüm diyor. Çok güzel bakın. Öyleyse diyor, benim için en sevgili, bana yar olacak, bana aşık, maşuk olacak efendim salih ameldir dedim. Güzel işler eylemeyi kendime rehber eyledim. Birinci rehber, birinci düstur. Ben de kendime iyi amelleri dost ve sevgili buldum. Bana kabirde arkadaş olsun da yalnız kalmayayım dedim. Demek ki birinci öğrendiği şey kalıcı olan salih ameldir. Hani sadakayı cariye kabilinden. Siz öldükten sonra da sizin adınıza bir sadaka fabrikası gibi üretime ne yapıyor? Devam ediyor. Yani tezgah çalışmaya devam ediyor. İkincisi, insanların arzularını tatmin için nefislerinin isteklerini yerine getirme peşinde koştuklarını gördüm. Efendim etrafımıza bakarsak, kendimize bakarsak görürüz. Aman efendim şu yemeği yiyeyim. Aman efendim şu beldeye gideyim. Aman efendim şu mekanda bulunayım. Aman efendim şu denize gireyim. Aman efendim şu otelde kalayım. Aman efendim şu imkanları kullanayım. Aman efendim şöyle arabam, böyle evim, böyle manzaram. Şu insanların envai çeşit böyle. Aman şöyle düğünüm olsun, düğünümde şöyle desinler. Şuraya gideyim fotoğraf çektireyim. Bu fotoğrafı sosyal medyada yayınlayayım. Beni görsünler, beğensinler, tıklasınlar, bilmem ne yapsınlar filan diye. İnsanların arzuları, istekleri kumkuma, istek kumkuması diyorum ben bunlara. Bu tip insan tipine, nefsimi de hesap ederek. Efendim bitmiyor efendim. Ben de diyor insanların arzularını tatmin için nefislerinin isteklerini yerine getirme peşinde koştuklarını gördüm. Bu uğurda çırpındıklarını gördüm. Bu da beni Allahu Teala'nın Rabbinin huzurunda suçlu durmaktan korkarak, yani böyle Rabbinin huzurunda mahzun, mükedder, mücrim edasıyla böyle boynu bükük, hani vazoyu kırmış çocuk suçluluğu vardır ya onun gibi, korkarak nefsini süfli, adi, bayağı aşağılık heveslerden nehyeden, bundan men eden, içinde şüphe yok ki varılacak yurt cennettir ayeti kerimesini düşünmeye sevk etti diyor. Ha. Nefsini süfli heveslerden arındıran, nehyeden, men eden, içinde gerçek yurt cennettir. Bunu düşünmeye başladım diyor. Yani o arzular peşinde dünyanın bitip bitmeyen, böyle deniz gibi, kum gibi kaynayan arzularına koşma, bunun uğrunda savaş verme, didinme, çırpınma, onunla hemhal olup gece gündüz zihnini, aklını, bu meşguliyetler beni bitirdi diyor. Bunlardan daha çok kendimi cennetin tahsiliyle efendim vazifeli kıldım ve bunu düşünmeye başladım diyor. Kur'an-ı Kerim'in doğruluğuna, sıdkına inandığım için amenna ve sadakna, efendim nefsimin isteklerinin aksine olan onları zapt-u rapt altına alıp dizginlemeye çalıştım. Ta ki Allahu Teala'ya nefsim muti olsun, onun taatini, yani ona itaati ne yapsın? Seçsin, ihtiyar etsin. İhtiyar, odur işte ihtiyar. Ondan sonra hürleşen, hür seçim yapan demektir. Ve güzeli seçen gerçek ihtiyar olur. Üçüncüsü, aziz dostlar, bakınız bu neymiş? Hatem'in hocasının suali karşısında ilimden öğrendiklerinin ne olduğunu açıklıyor. İki tanesini açıkladık. Bir tanesi neymiş? Efendim, salih amelin kalıcılığını anlamış. İkincisi neymiş? O bir sürü arzu peşinde koşmaktansa cenneti tahsil için uğraşmanın daha mantıklı olduğunu anladım diyor. Üçüncüsü, insanların dünya malının ardından koşup onları toplayarak ev, arsa, kat, yat, araba, bir arsa daha, bir ev daha, bir kat daha filan onunla toplayarak sıkı sıkıya sarılıp muhafaza etmeye çalıştıklarını gördüm. İnsanların bunlara ne kadar sıkı sarıldıklarını gördüm. Bu vaziyet karşısında Allah-u Teala'nın sizde ne varsa tükenir, Allah'ın hazinesi, rahmeti ve nimetleri ise bakidir ayeti kerimesini düşündüm. Yani ancak baki olan bitimsiz hazinelerin sahibi odur. Efendim, gaybi hazinelerin sahibi odur. Bunu düşündüm. Ben de elde ettiklerimi Allah rızası için fakir fukara arasında taksim ettim diyor. Daha diyor. Çünkü öldüğünde o beton duvarlar senden çok yaşayacaklar. Hani hevesleniyorsun ya, şurada evim var, burada evim var, şurada arsa aldım bak falan diye. O arsa senden çok yaşayacak. O arsa devam edecek, sen toz toprak olacaksın. Onu gördüm diyor. İşte ilim bakın nasıl terbiye etmiş. Nefsi terbiye eden, muhakemeyi, nefs murakabesini geliştiren ilim gerçek ilimdir. Öbür türlüsü bilgi yığınıdır. Bendeniz hep söylüyorum. İlmi çok olan, irfanı olmayan çok insan gördüm. Bunlar gereksiz eleştiri, çok fazla laf kalabalığından başka bir şey üretmiyorlar. İlim hürmet edilesi bir şeydir. Velev ki sihir ilmi bile olsa diyor Gazali Hazretleri. Amenna, ilme hürmetimiz vardır. İlim hatırına alime, o ilmi taşıyan insana da hürmetimiz vardır. Ama irfanı olup ilmi olmayan, ilmi olup irfanı olmayan insan tipi bugünümüzün en büyük noksanıdır, sıkıntısıdır. Bunu da birkaç kez burada tekrarladım, bir daha söylüyorum. Bakın bu zat ilim öğrenmiş ama o ilim onu nasıl irfanla donandırmış? Nasıl bir derin murakabe ve muhasebe bilinci geliştirmiş? Evet, maşallah. Dördüncüsü, bazı kişiler ulviyet ve yüceliğin aşirette, benim aşiretim, filanca aşiret, kabile, değil mi? Bu hala bugün yaygındır işte. Bugünkü siyasal hadiselere bakarsanız gittikçe milliyetçilik duygusunun Türk ve Kürt özellikle ekseninde nasıl yükseldiğini çok iyi göreceksiniz. Çok iyi. Bugün siyasete bu yön veriyor ve insanlardaki bu asabiye ruhunun dindarlığın, Müslümanlığın dahi önüne geçtiğini görüyoruz. Yani eskiden Müslüman Türk, Müslüman Kürt filan denirdi. Hayır, artık şimdi Türk Müslüman, Kürt Müslüman deniyor. Bu vahim bir şeydir. Yani aşiret, kabile, akrabanın çokluğu, millet, ondan sonra filan devlet, bunlarda olduğunu zannedip bunlarla övünmek isterler. Bakınız, insanlar ulviyeti, yüceliği bunlarda zannederler. Bugün çok yoğun hissediyoruz bunu. Diğer bazı kişiler de şeref ve izzetin mal ve evlat çokluğunda olduğunu zannederler. Şu kadar malım var, şöyle şirketim var, böyle sülalem var filan diye övünmek, bunlarla övünürler. Yüceliği bunlarda zannederler. Bazı kimseler de şeref ve izzeti başkalarının mallarını, mülklerini zorla almakta, değil mi? Yani o zorbalığın artık bugün farklı biçimler kazandığını görüyoruz. Yani vahşi kapitalist sistemde, o rekabet arenasında, ondan sonra ne bileyim, büyük şirketlerin mesela küçük şirketleri yutmaya çalışması. Ondan sonra birbirine o rekabetle üstünlük, galibiyet kurmaya çalışma, pazar kapma, müşteri kapma, pazara yeni bir ürün sokarak ne bileyim ben üstünlük kurma, işte borsa da oynamalar, sanal ekonomiyi kullanmalar, yani birçok yere uyarlayabilirsiniz. Bazı kimseler de şeref ve izzeti başkalarının mallarını, mülklerini zorla almakta, zulüm etmek ve kan dökmekte bulurlar. Bir kısmı da şeref ve izzetin mal ve mülkü lüzumsuz yere bolca sarf ederek oraya buraya saçıyor, sürekli dağıtıyor. Anlatayım, dağıtıyor ama boşa savuruyor yani. İsraf ediyor. İsraf etmekte olacağına inanırlar. Yani adamın cebinde son parası varmış. Sadece bir şöhret ünvanı olduğu için lokantaya girdiğinde ne bileyim bugünün parasıyla bir maaş bedeli mesela, işte maaşı var cebinde. O götürüp onu bahşiş veriyor işte, falanca kişi şöyle bahşiş veriyor desinler diye. Bu desinler belası da hem modern zamanların hem eski geleneksel zamanların en büyük belalarından biridir. Desinler diye çoğu insan helak olur. Hayatını mahveder. O desinlere kendisini efendim rapt eder ve oraya yönlendirir maalesef. Allah-u Teala'nın Allah nezdinde en şerefliniz, takvaca en ileri olanınızdır ayet-i kerimesini düşündüğüm, Kur'an-ı Kerim'in gerçekliğine sarsılmaz bir imanla inanarak kendimi takvayı seçtim. Saydığım grupların zan ve iddialarının boş şeyler olduğunu anladım diyor. Ne güzel, anladım diyor. Bakın boş şeyler olduğunu anladım. Beşincisi, insanların birbirlerini çekiştirdiklerini, birbirlerini hakkında dedikodu ve gıybet yaptıklarını gördüm. Bütün bunların sebeplerini de mal ve mevki ve ilimdeki çekememezlikten kaynaklandığını gördüm. Efendim, bugün mesela şirketlere gidin, kocaman kocaman holdinglere gidin. Oradaki dedikodular, ayak kaydırmalar, birbirinin aleyhinde konuşmalar, yönetim kuruluna bunu taşımalar, kumpaslar kurmalar, ekipler oluşturmalar, bundan saçını başını yolmalar, gece gündüz uyuyamamalar, stres olmalar, sıkıntı. Öyle bir cadı kazanı vardır ki inanamazsınız. Sebebi ne? Yani ne bileyim bir işte mevkiyi o kapacak, bilmem işte ofisi o alacak, o bilmem ne olacak, öbürünü gönderecek. Böyle bir dünya. Çekememezlikten kaynaklandığını gördüm diyor. Allah-u Teala'nın bu dünya hayatında onların maişetlerini aralarında dağıtan biziz. Yani rızkı veren biziz. Sen meşru yolda güzel çaba göster kardeşim. Allah Allah. Allah yolları açar. Ayet-i kerimesini düşündüm. Böylece rızıkların Allah-u Teala tarafından dağıtıldığının bilincine vardım. Şuuruna erdim. Ve hiçbir kimseye haset etmedim. Allah benim de rızkım ver. Ya yedin senin işte. Adam kuş sütü olan sofrada bile bulunsa yediği tatlı şeylerle seninki aynı. Açsan bir ekmek belki ondan daha lezzet gelir. Lezzetli gelir. Çünkü en büyük aşçı açlıktır. Tok bir adamın yediği 50 çeşit yemek ona lezzetsiz gelir. Saman yiyormuş gibi olur. Ama aç bir adamın yediği yavan ekmek ona daha lezzetli gelir yahu. Bu işin mahiyeti aynı. Doyma hissi, tokluk hissi. Ama insan zahire kanan bir varlıktır. Görünüşe kanan bir varlıktır. Görünüşte o 50 çeşit yemek önünde olan insanın çok daha mutlu olduğunu zanneder. Değil, o da çokluktan dolayı mutsuzluk yaşıyor. Seçme sıkıntısından dolayı yaşıyor. Hazım problemi yaşıyor. Bir dünya ıvır zıvır kilo alıyor, ondan sonra bilmem işte spor salonlarına koşturuyor kanter içinde. Ondan kendisini böyle helak edercesine spor yapmaya falan çalışıyor. O aldığı kilolardan dolayı görüntüsündeki bozukluk oluştuğu vesaire de psikolojik ızdıraplar yaşıyor. Ha, ne oldu? Yani nedir? Mesele ne? Zahire aldanıyoruz, zahire. Görüntüye kanıyoruz. Böylece rızıkların Allah tarafından dağıtıldığına, taksim edene inandım diyor. Altıncısı, insanların bazı gaye ve sebeplerden dolayı birbirlerine düşmanlık ettiklerini gördüm. Allah-u Teala'nın şeytan sizin düşmanınızdır. Onu düşman tanıyın ayet-i kerimesini düşündüm. Böylece asıl düşmanımın şeytan olduğunu anladım. Şeytandan başkasına düşmanlığın caiz olmadığını öğrendim. Yani düşmanlık edeceğin bir şey varsa şeytan ve onun yerli şubesi olan nefsindir. Şeytandan franchising sistemiyle bayilik almıştır nefis. Evet, nefis bayilik aldığı için senin düşmanın nefsin ve o nefsin en büyük efendim merkezi olan şeytan, şeytani fikir, yaşam, algı, söz, kelam, duruş, bakış, eda, her şey senin düşmanın olmalıdır. Onun dışındaki düşmanları boş ver. Onu temsil edenlere şeytan imiş gibi düşmanlık edebilir. Bizim küfre düşmanlığımız da şeytani olduğu içindir. Küfrün şeytani bir kanal olması münasebetiyledir. Yedincisi, gördüm ki insanlar rızık ve geçimini temin hususunda şereflerini alçaltıyorlar. Kendilerini ayaklar altına alıyorlar. Beş paralık ediyorlar haysiyetlerini. Nefsini zelil ediyorlar, onun bunun ayağını yalıyorlar, onun bunun önünde eğiliyorlar, yapmadıkları dal kavukluk, etmedikleri üç kağıt, döndürmedikleri fırıldak dolap kalmıyor. Bunu gördüm diyor. şüphe ve harama düşürecek şekilde kazanmaya gayret ediyorlar. Yani kazanayım da ne olursa olsun halduruldur, halduruldur. Adam ticaret yapıyor, üçe beşe bakmıyor. Ne kazanman diyor, kazanayım diyor. Gözü dönmüş. Kazandın, tamam ne oldu? Ondan sonra senin evlat onları bir güzel harap ediyor, mahvediyor. Ondan sonra sen de acı çekiyorsun. Evlatlardan çıkıyor, başka yerden çıkıyor. Niye? Haramla beslenen insanların davranışları haramice olacaktır. Haramice. Yağmalayan, talan eden tarzda olacaktır. Allah-u Teala'nın arz üzerinde yürür hiçbir canlı yoktur ki onun rızkı Allah'a ait olmasın. Ayet-i kerimesini düşündüm ve anladım ki rızkımı Allah-u Teala garanti etti ve ona kefil oldu. Ben de bu gibi taşkınlıklardan çekinerek ibadetle meşgul oldum. Yani haram helal demeden haldır huldur böyle hırsla saldırarak maişet geçim elde etme telaşından kendimi geri çektim diyor. Çok güzel, sükunetli bir tavır. Mümine yakışan aziz bir tavır. Eskiden Müslüman tüccarlar mesela böyleydiler. Bu asaleti taşırlardı, müstaniydiler. Bundan dolayı mesela diyelim Endonezya adalarına gittiklerinde bütün o havali, Afrika, Endonezya havalisi, adalar vesaire hep Müslüman olmuştu. Müslüman oluşları kılıçla değildi. Ne ile? Ticaretleydi. Bakın oradaki tüccarları görmüşlerdi. O tüccarların efendim ölçülü, dengeli, harama helale riayet eden asil duruşları karşısında yahu insanlık budur, adamlık budur, Müslümanlık güzel bir şeye benziyor ya deyip Müslüman olmuşlardı ve hala Müslümanlar bakın. Birçok yer elden çıktı gitti. Ondan sonra bir sürü savaşlar vesaire de verilmişti. Ama oralar hala Müslümandır. Ya bunu düşün. Bunun sebebi halle Müslümanlık. Halin tesiriyle olan Müslümanlık çok daha kalıcıdır. Öbür türlü zerle, zorla, tezvirle Müslümanlık olmaz. Olsa dahi kalıcı değildir efendim. Evet. Aziz dostlar, 8.'yi de söyleyelim, bir ara verelim isterseniz, küçük bir mola. Ondan bir minik molamız olsun, ben de nefesleneyim. 8.'si, herkesin bir yaratılmışa güvendiğini, kiminin mala mülke, altına, gümüşe, kiminin sanat veya zanaatine, kiminin de kendisi gibi bir insan olmak üzere bir yaratılmışa bel bağladığını gördüm. Ben de bu durum karşısında Allah-u Teala'nın her kim Allah'a güvenirse Allah ona yeter, vekildir. Hak Teala emrini muhakkak yerine getirir. Hak Teala her şeye bir ölçü tayin etmiştir. Her şey bir miktar iledir. Miktar aynı zamanda kaderin işaretidir. Miktar, kader aynı gökten geliyor. Ayet-i kerimesini düşündüm ve Allah'a tevekkül ettim. O bana yeter dedim. O ne güzel vekildir. Noktayı istinat, yani dayanak noktası ve noktayı istimdat derlerdi eskiden. Yani medet edilecek, dayanılacak nokta olarak sadece Allah'ı seçtim. Başka her şeyin dışında onu kendime vekil tayin ettim. İşte gerçek tevekkül budur efendim. Ama nereden kaynaklanıyor? Yakinden gelen tevekkül. Tembelliğin adının tevekkül konması değil. Gözünü kapayarak tevekkül değil. Gözünle göre göre, fark ede ede, yani yakaza haliyle, efendim böyle bile bile fark ede tevekkül gerçek bir tevekküldür. Efendim çok güzel bir izah yapmış. Hatem sözlerini bitiriyor böylece ve hocasının da tabii ona sözleri var. Onu kısa bir aradan sonra, bir iki dakika sonra tekrar arz edelim efendim. Buyurunuz.
Bir Alim Bir Eser programı kısa bir aranın ardından devam edecek. Thank you. Bir Alim Bir Eser programı devam ediyor.
Evet sevgili dostlar, çok güzel bir eserin ardından sevgili Ender Doğan'ın sesinden güzel bir eser dinledik. Ardından Bir Alim Bir Eser programımıza devam ediyoruz. Ey oğul, ey genç, İmam Gazali Hazretleri'nin bu Risale-i'nin efendim son kısımlarını mütalaa ediyoruz. Bir talebenin bir hocasına karşı ilimden ne öğrendin sözleri üzerine 8 noktayı vurgulamasını beraberce çalıştık. Bu 8 nokta çok güzel bir özetti. Bir ilim talebesinin nasıl kalbi, derinlikli, içerikli dersler çıkardığını, ilmi hayatına nasıl indirdiğini ve pratik hayatla bunu nasıl buluşturduğunu aslında burada görmüştük. Yani ilmin teorik olarak kalmaması lazım, kitabi kalmaması lazım. Mutlaka hayata menfezler açması lazım, hayatla bütünleşmesi lazım diye bunun örneğinin bu olduğunu, somut bir örneğinin olduğunu göstermiş, ifade etmiştik. Şimdi bunun üzerine hocası hatem sözlerini bitirince talebe, Şakik ünlü ariflerden efendim, ona şöyle dedi. Ey hatem, Allah seni emeline nail eylesin. Ben Tevrat'ı, İncil'i, Zebur'u ve Furkan'ı, Kur'an-ı Kerim'i mütalaa ettim. Ve dördünün de bu 8 mesele üzerinde ittifak ettiğini anladım diyor. Yani 4 kitabın manisi bu 8 meselede adeta özetlenmiş. Böyle gördüm diyor. Kim bunlarla amel ederse bu 4 kitapla amel etmiş olur diye bir çıkarımda bulunuyor. Hakikaten yani genel olarak da baktığımızda ben de şu anda bakıyorum. Diğer kitapların indirilen ondan sonra ki onlar bir kitabın farklı versiyonlarıdır diye daha önce söylemiştim. İnen hep baştan beri Kur'an'dır. Kur'an'ın farklı görünümleridir ondan sonra. Vahiy çünkü birdir özünde, kaynağı birdir, özü de birdir. Bu 8 maddenin temeli esası hepsiyle hakikaten barışık ve çok güzel bir özet. Yani bunun üzerine böyle derin derin düşünmek lazım diye de aklımdan geçiyor. Kim bunlarla amel ederse bu 4 kitapla amel etmiş gibi olur diyor. Ey genç, bu 2 kıssadan anlayacağın gibi ilmini çok ilerletmeye ihtiyacın yok. Şimdi de sana hak yola girebilmen için lüzumlu malumatı verip izah edeceğim. Yani bilgiyi böyle çuvala harıl hurul doldurur gibi doldurmak ilim değil. Bazı şeyleri temeliyle, özüyle anlamaktır ilim. İşin aslını, esasını kavramaktır ilim. Bir çuval keçi boynuzu geveleyip durmak değildir ilim. Bazen kavanozdan alacağım bir kaşık bal buna fazlasıyla ne yapar? Yeterli gelir, tekabül eder. Onun gibidir yani. Keçi boynuzu gevelemeyi ilim zannetmek doğru değil. Şimdi diyor ki, mürşid ve mürşidin hususiyetleri. Şimdi efendim, insanın mutlaka bir yol göstericiye ihtiyacı vardır. Bu efendim insan cinsinden olur, başka türlü olur. Ben bütün alemi bir mürşit görüyorum. Telakkisi olur, Kur'an'ın mürşitliği olur. Ama ona taşıyan seni güzel bir insan olur. Olur, niye olmasın? Bugün insanlar modern dünyada bile ne yapıyorlar? İşte efendim benim diyor yaşam koçum diyor. Niye? Çünkü kendisinin göremediği noktaları ona gösterecek birisine ihtiyaç duyuyorlar. Benim süpervizörüm diyor. Ondan sonra benim danışmanım diyor. Değil mi? Ondan sonra ne bileyim bir belediye başkanı mesela danışman tayin ediyor. Başbakan danışman tayin ediyor. Cumhurbaşkanı danışman tayin ediyor. Onun gibi. Mürşid aslında daha önceden bir kapıyı geçen, bir yolu yürüyen insan demektir. Ve o da bir ağabeylik yapıyor, bir rehberlik yapıyor. Diyor ki bak kardeş bu yoldan gideceksin ama burada çukur var. Aha burada da diken var. Şurada da eşkıya var. Şurada da bilmem işte maniler var. Bunları gösteren kişidir. Yani haritadaki yolu yürümüş, haritadaki bu yolun zorluklarını daha önce görmüş ve onu bir başkasına gösteren kişidir. Aslında böyledir. Ama buna sonradan çok olağanüstü böyle. Adeta o kişiyi tanrısallaştıracak, ona böyle ilahi güçler atfedecek bir zihniyetin İslam alemine, İslam irfanına bulaşması ekstra düşünülmelidir. Bu artık eski mistik, gnostik öğretilere kadar mı gider, başka şeylere mi gider, kabalaya kadar mı gider? Yani bir şeyler olmuş. Karşımızdaki insanı tanrısallaştırmadan, ilahileştirmeden, ondan bir böyle ağabeylik, bir rehberlik, bir kılavuzluk almak niye olmasın? Bir insan bir yere bir çırak olarak girdiğinde bile ne yapıyor? Ustasından bazı şeyleri meşk ediyor, alıyor. Evet, ama bunu abartmamak, kutsileştirmemek, karşı tarafın da nefsini zora sokmamak. Çünkü ona olağanüstü anlamlar yüklediğinde onun nefsini de zora sokuyorsun. O da kendine ister istemez, yani etrafında bu kadar insan onu yüce, çok ulvi vesaire algıladığında o da nefsiyle baş başa kalıyor, zorluk yaşıyor. Ya o da bir insan. Ondan sonra kendine bir şeyler düşünebilir, vehmedebilir. Ona göre patolojik davranışlar oluşabilir vesaire. Yani demek istediğim, biz mutlaka bir rehberlik ihtiyacı içinde olan varlıklarız. Bunu bilmemiz ve kabul etmemiz lazım. Bilmiş ol ki Allah yolunun yolcusuna güzel terbiyeyle kendisinden kötü huyları çıkarıp atmak ve iyi huyları yerleştirmek için terbiye edici, yol gösterici bir kılavuz lazımdır. Terbiye, mahsulünün iyi yetişmesi ve olgun olması için diktiği bitkilerin arasında bitmiş olan yabancı ve zararlı otlar ile dikenleri söküp atan çiftçinin işine benzer. Ayrık otu temizlemesi, terbiye budur. Ayrık otlarını bilip temizlemezsen orada gerçek otların, mahsulatın yetişmesi mümkün olmaz. Evet, terbiye budur. Mahsulün iyi yetişmesi için ayrık otlarının temizlenmesinin bilinmesi ve yapılması. Allah yolunun yolcusuna da muhakkak ki onu Allah'ın yoluna götürecek terbiye edici ve olgun bir mürşit lazımdır. Efendim, bunun birçok versiyonu. Ben efendim doğrudan Kur'an'dan meşk ediyorum diyen alimlerimiz olmuştur. Efendim, bugün dahi var. Ben bir insan, güzel insanın hal ve hareketiyle efendim halleniyorum. O terbiyeyi, o güzelliği üzerimde gösteriyorum deyip bununla yürüyen. Yeter ki bir nefis terbiyesi bilinci olsun. Bugün en büyük noksan aziz dostlar, nefis terbiyesi bilincinden uzaklaşılmış olmasıdır. İnsanlar nefis terbiyesine çalışmıyorlar. Bu uğurda çalışanlar dahi bazen birçok şeyi ne yapabiliyorlar? İhmal edebiliyorlar veya yan yollara sapabiliyorlar. Saf anlamda nefis terbiyesine çalışan insanlar büyük fetihler yaparlar. Çok büyük yollar açarlar. Bugün buna ihtiyaç vardır. Maddi imkanlar var. Her türlü imkanı Türkiye ölçeğinde söylüyorum özellikle haiziz. Efendim, fakat nefis terbiyesi ilim ve irfana hizmet eden derinlikli, insanı kamil diyebileceğimiz insan konusunda ızdıraplarımız var. Evet, Allah-u Teala kullarına kendi rızasına giden yolu göstermek için peygamberler göndermiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu fani dünyadan ahiret alemine göç etti, yerine vekil olmaya layık Allah-u Teala'ya ulaştıracak halifeler bırakmıştır. Peygambere vekil olmanın şartı da alim olmaktır. Bakın, Allah'a arif denilemez ama alim denilebilir. O alim ve alimdir. Değil mi efendim? Ancak her alim de peygambere halef olmaya yetkili değildir. Ehliyeti olmayanın ben mürşidim gibi iddiada bulunması için peygambere vekil olacak alimler arasında, alimlerde aranacak bazı vasıflara değinmek lazımdır diyor ve bu vasıfları ince ince ne yapıyor? İşliyor. Evet, hal, hareket, tavır, düşünce, yaklaşım, olması gerekenler, bunları çok güzel işliyor. Ama vakit itibariyle de efendim bitirmiş durumdayız, zamanı doldurmuş durumdayız. Efendim, bunların mütalasını mecburen size bırakmak durumundayım. Yani bizim hayatımızda Rabbimizi tanıma yolculuğumuzda kendimize mürşid olarak göreceğimiz neyse o artık, burada temel kriterler nedir? Bize düşen nedir? Bu konuda irademizi nasıl kullanacağız? Bu irademizi nasıl sevk edip yönlendireceğiz? Bunu anlamak bakımından enfes ölçüler veriliyor. Buna iyi bakmak lazımdır. Bakınız, mürid irade eden demektir. İradesini terk eden demek değildir. İrade edecek. aktif olacak. Yani sonuna kadar arayacak, soracak, bakacak. Duası aktif olan kişiye asıl bu ismin verildiğini evvelce de arz etmiş idik. Evet, demek ki eserimizde çok kıymetli prensipler var. Bir gencin hayatına yön vermesi açısından temel düsturlar var. Bu yön verme esnasında nasıl bir izlek, nasıl bir yol takip edeceğinin ipuçlarını da burada görmek mümkündür. Efendim, birkaç sayfeciğimiz kaldı. Onu da inşallah eseri alacağız, okuyacağız ve akıldan kalbe indirmek için bir gayret içinde bulunacağız diye ümit ediyoruz. Evet efendim, Allah duamızı kabul eylesin. Allah bu eserin güzel yönlerinin bizim aklımıza, kalbimize feyiz olarak inmesine vesile oluştursun diye dua ediyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalınız.
Erkam Radyo'da Yusuf Özkan Özburun'la Bir Alim Bir Eser programını dinlediniz.